Ay Vadisi. Jack London.
Ayrım 66.
Burada günlük yumurta dala veresi yok, reçel yok, jöle yok. Ama bu topraklar üzerinde sebze yetiştiremeyeceğimiz bir sürü yerde var. Yarın sabah tavuk kümeslerinin yerini birlikte seçeriz. Ayrıca semirtilmiş iğdis horoz ticareti de yapılabilir. San Francisco pazarına sürülebilir. Küçükten başlarsınız. İkincil bir girişim olur. İleride konuşuruz bu konuda. Size gerekli kitapları da yollarım. Siz kafanızı işletmeli, çalışmayı başkalarına bırakmalısınız. Bunu iyi anlamanızı isterim. Müdürlerin maaşı her zaman işçilerin ücretinden daha yüksek olur. Defter tutmanız, durumun ne olduğunu, hangisi para getirir, hangisi getirmez, hangisi en kazançlı bilmeniz gerekir. Bunları defterlerinizden anlayacaksınız. Sırası gelince bunları da göstereceğim size. Bütün bunlar bir hektarlık bir toprak için mi diye mırıldandı Billy. Bir hektar mı dedi serçe bayan Mortimer. Başkasına anlatın siz onu. 2,5 hektar. O bile yetmez alıcılarımızı doyurmaya. Size gelince delikanlı, İlk yağmurlar başlar başlamaz işiniz başınızdan aşacak. Bu çayırı kurutmak için atlarınızla birlikte ter dökeceksiniz. Söz değil. Yarın bu işin ayrıntılarını saptayacağız. Sekide yemiş ağaçları dikme sorunu da var. En güzel üzümü asmalar verir. Salkımlar en yüksek fiyata ulaşır. Dut da dikmelisiniz ama çileğe kulak asmayın. Çilek yetiştirmek başlı başına bir ayrı meslektir. Bağcılığa benzemez. Meyve bahçesine baktım. Başlangıç için iyidir. Budama ve aşılama konularını daha sonra ele alırız. Saxon en sonunda sesini duyurabildi. Ama Billy o çayırdan 1,5 hektarlık bir bölüm ayırmak istiyordu kendisini. Ne yapmak için? At yetiştirmek için, ot ve yem üretmek için. Bayan Mortimer hemen kararını bildirdi. Onu o 1,5 hektardan elde edeceğiniz kazançtan satın alırsınız. Billy yutkundu. Yeniden ertelemeye razı oldu. Neşeli görünmek yiğitliğini de gösterdi. Peki dedi, öyle olsun. Sebzeyle yetiniriz. Bayan Mortimer çiftlikte birkaç gün kaldı. Bu süre içinde Billy kadınların işine karışmadı. Zamanı da yoktu aslında. Auckland hummalı bir çalışma dönemine girmişti. Batı Auckland ahırlarından gelen bir mektupta çok acele yeni atlar göndermesi isteniyordu. Bu nedenle Billy günlerini şafaktan gecelere dek dışarıda geçiyor, genç koşum atları bulmak için oradan oraya koşuyor, tüm yüreği tarıyordu. Bu durum daha ilk günden vadisini iyice tanıma fırsatını verdi ona. Aynı zamanda eski patronu, kentin sert kaldırımlarında ayakları zedelenmiş olan bir takım kısrakları elden çıkarmak istediğini bildiriyor, ilk partiyi uygun bir fiyatla Billy'e vermeyi öneriyordu. Bu atlar güzel hayvanlardı. Billy onların değerini bilirdi. Çünkü eskiden tanırdı onları. Nallarını söküp bir süre otlakta dinlendirdikten sonra yumuşak toprakta eski durumlarını çabucak bulurlardı. Kaldırımlı sokaklarda artık hiçbir işe yaramazlardı ama çiftlikte daha yıllarca iyi iş görürlerdi. At yetiştirmek içindi ama hayır, şu sırada onları satın alacak durumda değildi. Yapmamalıydı bunu. Billy kendine karşı gizli ve yaman bir mücadele verdi ama Saxon'a bile söz etmedi bundan. Akşamları mutfakta oturuyor, sigarasını terlendirerek kadınların o gün neler yaptıklarını, yarın neler yapmayı tasarladıklarını dinliyordu. İyi cins at satın almak zordu. Billy'nin deyimiyle çiftçiler sanki dişlerini çektiriyormuşçasına acı duyuyorlardı atlarını başkasına satmakta. Billy'e fiyatları 50 dolar yükseltme yetkisini verilmesine karşın durum değişmiyordu. Otomobil çağı başlamıştı ama ağır koşum hayvanlarının fiyatı yükselip duruyordu. Aslında kendini bildi bileli iri yük hayvanların pahalanması sürüp gidiyordu. Büyük depremden sonra fiyatlar birdenbire düşmemişti artık. Bayan Mortimer sordu. Billy, siz aracılık yaparak basit bir çiftçiden daha çok para kazanırsınız, öyle değil mi? Peki öyleyse, siz çayırı sulamakla, çift sürmekle, bu gibi şeylerle hiç uğraşmayın. At satın almaya bakın, kafanızla çalışın. Ancak elde ettiğiniz kazançlardan sebze üretiminde Saxon'un işini yapacak bir tarım işçisinin ücretini ödeyeceksiniz. Bu iyi bir yatırım olur ve kısa zamanda kazanç getirir. Elbette dedi Billy. Niye adam tutulur? Para kazandırsın diye. Yalnız benim anlamadığım şu. Saxon'da bir adam 2,5 hektarla nasıl baş ederler? Geçen gün Bay Hale diyordu ki, 1 hektar üzerinde ikimiz de çalışsak bile gene yetişemezmişiz gereken her işi yapmaya. Saxon çalışmayacak karşılığını verdi Bayan Mortimer. Sen Jose'de siz benim çalıştığımı gördünüz mü hiç? Sakson aklını kullanacak. Bunu anlamanızın zamanı geldi artık. Akıllarını kullanmayanlar günde $1,5 kazanırlar. İşte o kadar. Oysa Sakson günde $1,5 yetinenlerden değil. Şimdi beni dinleyin. Bugün öğleden sonra Bay Hay ile uzun uzun konuştum. Bu vadide gerçekten yetenekli tarım işçisi bulunmadığını söylüyor. Biliyorum. Bütün iyi işçiler kentlere göç ediyor. Tortusu kalıyor kırsal kesimde. İyisi kalsa da gündelikçi olarak çalışmıyor. Tümüyle doğru. Dinleyin. Böyle olduğunu biliyordum. Bay Hay'le de anlattım. Sizin için girişimler yapmaya razı ettim. Ne gibi işlemler gerektiğini çok iyi biliyor ve Sam Quentin müdürüyle ilişkisi var. Uzun sözün kısası, hal ve tavırları iyi olan iki mahpusu söz üzerine size verecekler. Siz de onları bahçıvan olarak kullanacaksınız. Orada sürüyle Çinli ve İtalyan var. Dünyanın en iyi tarımcıları. Bir taşla iki kuşu vuracaksınız. Hem sizin işiniz görülecek hem de o zavallılara iyiliğiniz dokunmuş olacak. Sakson biraz ürkmüş, duraksamıştı. Bile ciddi ciddi düşünüyordu. Bay Hale'in her işini gören John'u tanırsınız. Onu nasıl buluyorsunuz diye sordu Bayan Mortimer. Ben de bugün onu düşünüyordum dedi Sakson. Diyordum ki kendi kendime eğer diyordum onun gibi birisini bulursam çok sevinirdim. Çok uygun birisi. Hem öylesine sadık ki Bay Hale onu çok övdü bana. Ama bir şey söylemeyi unutmuş dedi Bayan Mortimer gülümseyerek. John söz üzerine o işe konulmuş bir hükümlü. Bundan 28 yıl önce bir öfke sonucu kavgada 65 sentiçim adam öldürmüştür. Benim yanımda çalışan yaşlı Fransızı Louis anımsar mısınız? O da bir hükümlü. Öyleyse sorun çözümlenmiştir. Adamlar gelince onlara uygun bir ücret ödemek gerekir. Sonra dikkat edin, ikisi aynı ulustan olsun. İki Çinli ya da iki İtalyan. Bay Hale yol gösterir. John da onlara yardım eder. Kendilerini bir kulübe yaparlar. Biz de yerini seçeriz. Çiftliğimiz tam verim vermeye başladığı zaman size daha başka yabancı yardımı da gerekecek. O zamana dek gözünüzü dört açın. Ertesi akşam Billy eve dönmedi. Saat 9'da Glen Allen'dan at sırtında genç bir oğlan geldi, bir telgraf getirdi. Billy telgrafı Lake yönetim bölgesinden çekmişti. Orada at arıyormuş Oakland'a göndermek için. 3 gün sonra akşam üzeri döndü eve. Bitkindi ama yüzünde gurur okunuyordu. Bayan Mortimer. 3 gündür ne yaptınız Allah aşkına diye sordum. Billy sakin sakin. Kafamı işlettim dedi. Bir taşla iki kuş vurdum. Hatta bir sürü kuş vurdum galiba. İş yalan değildi duydum. Adam akıllı yorgun olan Hazel'la Hattie'yi arabalığa bıraktım. Calistoga'da Santa Helena'ya giden yolcu arabasına bindim. Tam zamanında yetiştim ve hepsini ben topladım. Canavar gibi 8 at, bir dağ arabacısının bütün hayvanları. Bunlar genç, sağlıklı atlar. En hafifi 700 kilo çeker. Önceki gece Calistoga'da gemiye yükledim onları ama durun hele iş burada bitmedi. Daha önce Lawndale'e vardığım ilk gün taş ocaklarından kaldırımlık kum taşı taşıyan müteahhidi görmüştüm. Bu hiç at satar mı? Atlar kendisine gerekliydi. Kiralamaya bile razıydı, öyle dedi bana. Sen de satın aldığın 8 atı ona gönderdin diye haykırdı Sakson. Bilemedin, o 8 atı Oakland'in parasıyla satın almıştım. Demek ki Oakland'e yolladım. Ama Lawndale'deki taşımacıya da telgraf çektim. Adam kendisine sağlayacağım her bir beygir için bana günde $0.5 kira bedeli ödemeyi üstlendi. Yarım düzine kadar istiyordu. Hemen bir telgrafta patrona çektim. Bud Strauters'ın seçeceği hassas ayaklı 6 kısrak yollamasını ve bedelini alacağım komisyon hesabına geçirmesini rica ettim. Çevirdiğim dolaptan Bud'ın haberi var. Atlar gelir gelmez nallarını sökeceğim. 2 hafta otlakta geçirdikten sonra Lawndale'e gidecekler. O işi yapacak güçtedirler. Yük arabalarını yokuş aşağı ve yumuşak yolda çekecekler demir yoluna kadar. At başına $0.5 demek haftanın 6 günü günde $3 demektir. Onları beslemek de bana ait değil, nallamak da ait değil. İyi bakılmalarını sağlamak için gözümü 4 açmaktan başka yapacağım bir şey yok. Günde $3 anlıyor musun? $1,5 gündelikle Sakson'un eli altında çalışacak 2 adamın parası çıktı gibi geliyor bana. Eğer adamları pazar günleri de çalıştırırsa o başka. Görüyor musunuz şu Ay Vadisi'nin işini? Çok geçmeden mücevherlerle gezeceğiz galiba. Yahu insan 1000 yıl böyle bir olanağa rastlamadan yaşayabilir kentte. Çin piyangosunda büyük ikramiye kazanmaktan daha çok şans var bu işte. ayağa kalktı. Hazel'le Hetty'ye su ve yem vereyim, altlarına kuru ot sereyim. Sonra gelir hemen yemeğimi yerim. İki kadın ışıl ışıl gözlerle bakışıyorlar, ikisi de konuşmaya hazırlanıyorlardı. O sırada Billy geri döndü, başını kapının aralığından uzatıp, ''Belki kavrayamadığımız bir durum var.'' dedi. ''Hem günde o 3 doları cebime atıyorum, hem de üstelik o 6 kısrak benim oluyor. 6'sı da benim, çakıyor musunuz?'' Bayan Mortimer gitmeden önce kendileriyle biraz ilgileneceğini söyledi ve gerçekten o kış birkaç kez çiftliğe geldi, öğüt verdi, Saxon'a ürettiği malları nasıl idare edeceğini, kış, ilkbahar ve yaz dönemlerinde piyasanın durumunu öğretti. Yazın bütün mallarını elinden çıkarabileceğini, üstelik talebi karşılayamayacak duruma düşeceğini anlattı. Arada Hazel'le Hetty boş zamanlarında Glen Ellen'ın gübrelerini taşıyordu. Çiftliğin kümesleri hiç böylesine temiz olmamıştı. Bundan başka Bayan Mortimer'in öğütleri üzerine tren istasyonundan çok miktarda gübre aldılar. Söz üzerine salı verilen mapuslar Çinliydiler. İkisi de uzun süre tarımla uğraşmışlardı hapishanede. Yaşlıydılar ama Bayan Mortimer'e bakılırsa iyi çalışırlardı. Govyan 20 yıl önce Menlo eyaletinin parklarından birindeki Boston'un sorumlusu olmuştu ama Redwood kentinin Çin mahallesinde oynadığı bir fantan partisinden sonra başına gelmedik yıkım kalmamıştı. Arkadaşı Chen Chi, eski San Francisco'nun kanlı kavgalara sahne olduğu dönemde bıçak kullanma uzmanlarından biri olmuştu ama çeyrek yüzyıl hapishanelerin bostanlarında disiplin altında çalışmak kaynayan kanını uslandırmıştı. Şimdi hünerli elleri bıçak yerine çapa kullanıyordu. İki yardımcı Tanrı'nın nimeti gibi gelmişlerdi Glen Ellen'e. Yörenin şerifi karşılamıştı onları. Şerif hapishane yetkililerine her ay bir rapor yolluyordu iki Çinli hakkında. Saxon da ayda bir kendisi bir rapor düzenlemekle yükümlüydü. Başlangıçta kendisini boğazlarlar diye korkuya kapılmıştı ama zamanla kurtuldu bu korkudan. Kanunun pençesi başları üzerinde asılı duruyordu. Bir tek damla alkol yutsalar gerisin geriye hapishaneyi boylarlardı. Yerlerinden ayrılma hakları yoktu. Yaşlı Govyan, Çin konsolosluğunun memurları önünde evrak imzalamaya gittiği zaman çok önceden San Quentin'den izin istemek zorundaydı. İkisi de kötü insanlar değillerdi. İşin başında o iki yükümlünün patronu olmaktan korkan Saxon, zaman geçtikçe onlarla çalışmaktan hoşlanır olmuştu. Elbette ki ne yapacaklarını kendisi söylüyordu onlara ama onlar da o işin nasıl yapılacağını biliyorlardı. Bahçıvanlık üzerine bir sürü şey öğrendi onlardan ve anladı ki eğer yerli işçi çalıştırmış olsaydı asla işin içinden çıkamayacaktı. Biraz daha zaman geçince hiç korkusu kalmadı çünkü yalnız değildi artık. Hem Çinlilerin dışarıda yaptıkları işi gözlemeye hem de gündelik ev işlerini yapmaya yetişemeyeceğini anlayınca Ukiah'taki komşuları Bayan Pole çamaşırlarıyla uğraşan o işgüzar kadına bir mektup yazdı. Bayan Pole hemen geleceğini bildirdi. 100 kilo ağırlığında kısa boylu topuz gibi bir kadındı ama yorulmak bilmezdi ve hiçbir şeyden korkusu yoktu. Birinin kanısınca gerektiğinde iki Çinliyi tek koluyla aklayabilirdi. Bayan Paul 16 yaşlarındaki oğluyla geldi. Oğlan kır çocuğuydu. Atlardan biraz anlıyor, Hilda'yı sağabiliyordu. Hilda güzel bir Jersey ineğiydi ve Edmonton titiz incelemesinden başarıyla geçmişti. Saxon yalnızca bir noktada ayak diretti. Kendi çamaşırını kendisi yıkamak istiyordu. Dedi ki Billy'ye, ''Artık bu kadarcık işe de yaramazsam al beni elini. Kaz bir çukur beni içine at. Beni gömmenin sırası geldi.'' demektir. Madronius rançını daha yeni kurarken Bayan Mortimer'in çiftliğe ikinci gelişinde Billy bir sürü boru getirdi. Eve kümeslere su tesisi saati yaptı. Suyu evin arkasındaki kaynağın içine döşediği bir hazneden çekiyordu. ''Yani iyi düşüncelerin olduğunu onayla.'' diyordu. Geçen akşam vadinin karşısında su taşıyan bir kadını izliyordum. Kaynaktan evine gitmek için 200 metre yürüyordum. Hesaplamaya koyuldum. Günde 3 kez gidip geldiğini varsaydım.
Ayrım sonu.